Çalışanların Dünyası. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Çalışanların Dünyası başladı. Tarkan Zengin ve Kadriye Şener birlikte hazırladılar. Teknik yönetmenimiz Recep Özden ve spikeriniz ben İpek Önder. Bu hafta da karşınızdayız. ...4.40'a kadar sürecek birlikteliğimiz boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız şöyle... +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Efendim, gelecek hafta Çarşamba günü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacağız. Dünyada 1889 yılından bu yana, yani 130 yıldır kutlanan 1 Mayıs'ın tarihçesiyle başlayalım istiyoruz. Nasıl ve nerede doğdu, tarihi hakkında bilgi verir misiniz?
Şimdi öncelikle biz de önümüzdeki hafta Çarşamba günü kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün bir başka anlamıyla İşçi bayramının, emekçi bayramının bütün çalışanlarımıza çalışma yaşamlarında, sosyal hayatlarında onlara barış, huzur getirmesini temenni ediyoruz. 1 Mayıs 1884 yılında Amerika'da bir sendika federasyonu toplanıyor ve günlük 8 saatlik çalışma süresinin hedefe konulmasını istiyor. Çünkü o dönem çalışma saatleri ve çalışma şartları gerçekten çok ağır ve zor şartlar altında oluyor. Aslında 1 Mayıs'ı doğuran nedenler bir kere çalışma saatinin günlük 8 saate indirilmesi talebiyle gerçekleşiyor. Ve bunun için 1886'nın 1 Mayıs'ında mücadele edilme kararını veriyorlar. Bu örgüt sendikal yapı, Amerika'daki sendikal yapının daha sonra adı şu anda AFL olan bir konfederasyon. Bütün kamu çalışanlarını buna davet ediyor ve Amerika'da işçilerin önderliğinde 1 Mayıs 1886'da bir eylem yapılıyor. Amerika'dan bu eyleme yaklaşık 340 bin kişi katılıyor. Chicago'daki eylemlere de 80 bin kişi katılıyor. Tabii bu arada bir takım olaylar oluyor. Bu olayların nasıl gerçekleştiğine dair değişik rivayetler var. Ya yani mesela bir Alman gazetesinde başka bir şey anlatılıyor. Amerikan gazetelerinde başka bir şey anlatılıyor. Orada miting sırasında polisin ateş açması sonucu çok sayıda polis ve 4 kişi hayatını kaybediyor. Dolayısıyla bu o andaki mitingdeki gerçekleşen olayların kaybettiğimiz emekçiler adına 1 Mayıs'ın, o eylem yapılan 1 Mayıs daha sonraları bütün dünyada emekçilerin aslında sorunlarının gündeme getirildiği bir gün haline dönüşüyor. Ama ilginç bir şey var burada İpek Hanım. Yani 1 Mayıs Amerika'daki bu eylemler sonucunda doğmuş olmasına rağmen Amerika'da emekçi bayramları Eylül ayının ilk haftasında kutlanıyor. Yani 1 Mayıs'ta değil,
Eylül ayında tercih
orada
etmişler.
Kutlanıyor. Bu da yani garip bir bilgi olması dolayısıyla dinleyicilerimizle paylaşmak istedim.
Şimdi ülkemize bakalım. Türkiye'deki ilk kutlama ne zaman, nerede ve nasıl yapıldı? Ülkemizdeki geçmişi hakkında neler söyleyebiliriz?
Ülkemizde de yine yani uluslararası emek hareketi içerisinde az önce söyledik, uzun çalışma saatleri vardı. Yani 12 saati aşan, bunun 8 saate indirilmesi talebiyle başlamıştı. Türkiye'de de aslında ilk 1 Mayıs'lar yine o ortaya çıktığı Amerika'daki gibi çalışma sürelerinin 8 saate indirilmesi talebiyle ortaya çıkmıştı. Bizde ilk 1 Mayıs 1909 yılında kutlanıyor İpek Hanım. Osmanlı döneminin o dönemde kutlanıyor. Yani Cumhuriyet'e henüz geçmediğimiz bir dönemde kutlanıyor.
Oldukça eski aslında geçmişi.
Evet tabii yani bir de bizim tabii Osmanlı çok milletli bir yapı olduğu için farklı milletlerden insanların kutladığı da bir bayram aynı zamanda. Cumhuriyet'in ilan edildiği yıl o dönemin şartları gereği 1 Mayıs'ın kutlanması yasaklanıyor. Merhum Menderes'le birlikte ücretli resmi tatil yapılıyor. Darbeler döneminde yani hem 60 darbesi, 71 muhtırası, peşine 80 darbesi o dönemlerde yasaklanıyor 1 Mayıs'ın kutlanması. 75 yılından 12 Eylül darbesine kadar bir süre yine kutlanıyor Türkiye'de. Yine bugün üzerinde duracağımız tarihe kanlı 1 Mayıs olarak geçen 1977 olaylarının yaşandığı o 5 yıllık dönemde kutlanıyor. İşte söyledik, 12 Eylül darbesiyle yasaklanıyor. Rahmetli Özal'ın iktidara gelmesiyle birlikte önce kapalı alanlarda daha sonra meydanlarda kutlanmaya başlıyor. Nihayet 2008 yılında önce Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan ediliyor. 2009'da ise resmi bir tatil oluyor. Yani ücretli resmi bir tatil arasına da 2009 yılında giriyor. Türkiye'de böyle bir serencamı var. Ama yani dünyanın birçok ülkesinde bizdeki anlamı gibi, yani 2009'da bizde resmi tatil olarak kutlandı. Bu ta 1923 yılında İpek Hanım İzmir İktisat Kongresi'nde oraya katılan emekçilerin talebiydi. O talep yıllar sonra karşılık bularak, 86 yıl sonra karşılık bularak resmi tatil yapılmış oldu. O günden beridir de ülkemizde, yani bu yıl 10. resmi tatil olduğu dönemin 10. yılını kutlamış olacağız. Bazen yer tartışmalarına kurban ediliyor ama şunu bilelim ki bununla bugün özellikle emekçilerin kendi sorunlarını dile getirdiği, mücadelelerini yenilediğini, barış ve kardeşlik içerisinde çalışma yaşamlarını sürdürdükleri bir dönem olarak hatırlamak, anmak gerekiyor.
Az önce de söz ettik, 1977 yılındaki olayları biraz daha derinlemesine konuşalım mı Tarkan Bey? Tarihi kanlı 1 Mayıs olarak geçen 1977 yılındaki olaylarda neler yaşanmıştı?
Şimdi o dönem İpek Hanım maalesef yani yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı bir eylemden bahsediliyor. Ve burada 34 kişi katlediliyor ama farklı kurumların verileri de var. O dönem bazı konfederasyonlar katledilen kişilerin sayısının 36 olduğunu söylüyor. Ve bunların birçoğu panikten ezilme dolayısıyla vefat ediyor oradaki emekçiler. Ve bunun bir komplo olduğunu birçok tarihi kaynakta görüyoruz. Yani o dönem Türkiye'de iç karışıklık çıkarmak isteyenler için önemli bir araç olarak kullanıldı bu. Çünkü 77 yılında yaşanan bu 1 Mayıs katliamı aydınlatılamadığı için peşine Çorum, Maraş olayları geldi ve ardından 12 Eylül darbesi gerçekleşmiş oldu. Yani 12 Eylül darbesini hazırlayanların aslında kilometre taşlarından biri de 77 kanlı 1 Mayıs'ın olaylarının yaşandığı dönem. O dönem çok hala aydınlatılmış değil. Yani 1977 olaylarının arkasında kimin olduğuna dair gerekli çalışmalar da yapılmadı. Hatta Doğan Öz vardı. O dönemin bu 77 kanlı 1 Mayıs'ını araştırmakla görevli olan savcı beyin en sonunda yani bu olayı çözemeyeceklerini anlayarak savcılık dosyasına inşallah tarihte bu olaylar aydınlatılacaktır diye not düşüyor. Ama hala maalesef aydınlatılmadı. Ben tarihin önemli karanlık noktalarından bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Keşke bununla ilgili yeni bir araştırma yapılsa, olayların failleri hiçbir zaman bulunamadı. Ama bence bulunamamasının tek nedeni failin olmaması değil, faillerin gerçekten aranmamış olmasıdır. Dolayısıyla bu olayları aydınlatmak Türkiye'nin demokrasisi açısından da bence önemli bir olay. Keşke bu 1 Mayıs'ta bu olayların araştırılacağına dair yeni bir çalışma müjdesi de verilmiş olsa.
Evet. Günümüzdeki 1 Mayıs kutlamaları ile ilgili mevcut durum nedir Tarkan Bey? Sendikalar 1 Mayıs'ı hangi ilde kutlayacaklar bu yıl?
Şöyle, biliyorsunuz Türkiye'de 3 memur konfederasyonu, 3 işçi konfederasyonu var. Yani resmi olarak sayılar fazla ama üye yoğunluğu bakımından baktığımızda 3 tane en fazla üyeye sahip olan işçi konfederasyonu ve memur konfederasyonlarına baktığımızda bu yıl Hak İş ve Memur Sen Şanlıurfa'da kutlayacak, birlikte kutluyorlar. Türk İş Kocaeli'de kutluyor, Kamusen Samsun'da kutluyor. DİSK ve KESK ise şimdilik İstanbul'da olduklarını ve Taksim'de kutlayacaklarını söylediler. Ama orada valilikten biliyorsunuz Taksim kutlama alanı olmaktan çıkartıldı. Dolayısıyla şu anda böyle bir tartışma var. Bence yer tartışması yerine o günü anlamlı bir şekilde kutlamak çok doğru olacaktır. Yani 1 Mayıs'ı bir inat, bir inatlaşma ya da çatışma alanına dönüştürmek, bir yer fetişizmine girmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bütün alanlar, Türkiye'nin her yeri 1 Mayıs'ı kutlanabilecek alanlar haline dönüştürmek lazım. Bu anlamda ben özellikle Hak İş, Türk İş, Memur Sen ve Kamu Sen her yıl farklı yerlerde, farklı şehirlerde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde 1 Mayıs'ı kutlayarak aslında 1 Mayıs'ı bir anlamda halkın da birlikte kutladığı bir alana dönüştürdüler.
Bu sınırlı bir alandan çıkmış tabii, oldu aynı
yani,
zamanda.
Halka da İpek Hanım, yani ben şeyleri biliyorum, bu konfederasyonlarımız gittikleri illerde 1 Mayıs öncesinde vatandaşı, esnafı dolaşıyorlar ve onları da 1 Mayıs alanlarına davet ediyorlar. Dolayısıyla bizde bir korku, bir çatışmanın olduğu 1 Mayıs korkusunun da bu anlamda halka yayılarak bu korkunun da aşılmış olduğunu düşünüyorum. O nedenle diğer sendikaların da aslında yani bu resmi olarak kutlamaya kapatılmış alanlar yerine daha önce yaptıkları gibi, örneğin DİSK ve KESK geçen yıl İstanbul'da işte Bakırköy'de kutladılar, Maltepe'de kutladılar. Yine başka alanlarda kutlayabilirler. Yani İstanbul'da da kutlanabilir. Ama resmi olarak oraların kapatıldığını biliyoruz. Onun için ben bu dönemde yine sağduyunun hakim olacağını, Türkiye'nin zor bir süreçten geçiyor, bunu yine sağduyusuyla aşacağını düşünüyorum.
Tabii önemli olan birlik ve kardeşlik içerisinde bugünü bu duygularla
kutlamak, aşmaktır,
coşmak
elbette.
Değil mi? Efendim bir ara verelim, aranın ardından söyleşimize devam edeceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Çalışanların Dünyası programı devam ediyor. Değerli dinleyicilerimiz, çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin'le birlikteyiz. Sayın Zengin, ülkemizde çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden beklentileri nelerdir?
Elbette ki İpek Hanım, bu günler hani çalışanların sorunlarının dile getirildiği günler olduğunu söylemiştik. Bir kere şu anda kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Çalışanların ekonomik olarak beklentileri var. Yani zam anlamında önemli bir beklentileri var. Çalışma şartlarının iyileşmesiyle ilgili beklentileri var. En başta bu. Bunun dışında memur sendikalarının toplu görüşmeleri biliyorsunuz her 2 yılda bir yapılıyor. 2020 ve 2021 zamlarını içeren toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak.
Bu yıldan yapılacak, evet, önümüzdeki yılları da etkileyecek.
Etkileyecek. Dolayısıyla böyle bir beklentileri var. Orada da yine ücretler ve benzeri konularda beklentileri var. Kamuoyunun 3600 ek gösterge diye bildiği beklentileri var. Yani öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve polislerin ek göstergelerin yükseltilerek hem maaşlarının hem de emekli ikramiyelerinin artırılması söz konusu. Burada da yani yaklaşık olarak maaşlarda 550 lirayla 790 lira arasında değişen meslek kollarına göre hem maaşları bu şekilde artacak hem de emekli ikramiyeleri. Yani 30 yıl görev yapmış bir memurun yaklaşık 17 bin lirayla 27 bin lira arasında alacağı emekli ikramiyesi de artacak. Bu beklenti var. Bu biliyorsunuz zaten Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci 100 günlük icraat programında da yer almıştı. Ancak yetişemedi. Meclisinde 23 Nisan'da biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. İlk gündem maddelerinden biri de 3600 ek gösterge. Dolayısıyla bu beklenti de çalışanların önemli beklentilerinden biri. Çünkü 1,5 milyon çalışanı ilgilendiren bir şey. Onun için bunun da kısa vadede çözülmesi aslında çalışanlara önemli bir müjde olacaktır. Bugünden 6 gün var 1 Mayıs'a. Keşke yasa yetişmiş olsa 1 Mayıs'ta 1,5 milyon öğretmen, din görevlisi, hemşire ve polislerimize böyle bir müjdeyi verebilsek o gün tam da o işin ruhuna uygun olan bir bayram olan bir günde bayram gerçekten onların yaşansın. Da evet bayram keşke. Yaşamasına vesile olur. Yine bu kitlerde çalışan taşeronların beklentileri var. Yaklaşık sayıları bazen 60 bin ile 80 bin arasında değişiyor. Bu grubun beklentileri var. Genel olarak toplumda çalışanların son dönemde bu özellikle gıda fiyatlarındaki artıştan dolayı ücretleriyle ilgili beklentileri var, artış beklentileri var. Bunun dışında elbette hani beklentisi olmayıp da sorunları olan kitleler var. İş sağlığı, güvenliği, iş kazaları sonucu ölümler bizim ülkemizde önemli bir sorun. Yani buna karşı bir duyarlılık oluşturulması gerekiyor özellikle işverenler nezdinde. İşte önümüzdeki aylardan sonra yani mevsimlik tarım işçileri, gezici tarım işçilerinin bir anlamda göç
yolculuğu başlayacak.
Dolayısıyla buraya bir dikkat çekmek, duyarlılık oluşturmak lazım. Hem trafik açısından yollarda hem de toplumsal duyarlılık onların gittikleri yerlerdeki konaklama, barınma imkanları açısından iş ürettikleri, işveren sıfatında olan insanların daha insani koşullar oluşturması gerekir. Dolayısıyla çalışma hayatının yani ülkede yaşayan herkesi ilgilendirdiği için herkesin aslında belli bir beklentisi var. Dolayısıyla bu dönemde de işte sosyal güvenlik, emekli maaşları, ücretler, çalışma şartları ve benzeri konularda çalışanların önemli beklentileri var.
Şimdi biraz ülkemizdeki mevcut durumu göz önünde bulundurursak, işçi ve memur sendikacılığında örgütlenme oranları nedir?
Şöyle, memurlarda şu anda örgütlenme oranı %67 oranında İpek Hanım. Şöyle söyleyebiliriz, yani her 100 kamu çalışanından ya da memurdan 67 tanesinin sendikası var.
Bu geçmişi oranı nasıl?
Bu çok önemli bir rakam. Bizde memur sendikacılığı yani çok uzun süreli değil aslında. Çok daha genç yaşta sayılabilecek bir memur sendikacılığımız var. 1965 yılında çıkarılan bir kanun var. Ama 71 muhtırasıyla hemen 6 yıl sonra memurların örgütlenmesi yasaklandı. Yani geçmiş tarihimizde sadece 6 yıllık bir süreç var. Sonrasında da 2001'de 4688 sayılı kanun çıktıktan sonra memurların sendikal hayatı başladı. 95'ten itibaren sendikalar kuruldu ama resmi olarak 2001'de yasa çıktıktan sonra sendikalar resmi bir hüviyete büründüler. Yani 2001'den bugün yaklaşık 18 yıl içerisinde %67'ye ulaşmak çok önemli bir rakam. Örgütlenmenin Türkiye'de memur örgütlenmesinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir kıyaslama yaptığımızda bu rakamın ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Yani OECD ülkelerinde örgütlenme oranı ortalama %23 civarında. Yine Avrupa Birliği ülkelerinde %25 civarında. Örgütlenmenin en yüksek olduğu ülkeler Baltık ülkeleri. Orada da örgütlenme %68 oranında. Yani memurlarda bizim örgütlenme oranında yakaladığımız rakam gerçekten dünyanın en yüksek örgütlenme oranının olduğu şeyler. İşçilerde ise İpek Hanım orada bir miktar sorun var. Yani 15 milyona yakın kamu çalışanı var. Bunlardan ancak 1 milyon 813 bini sendikalı.
Bunun sebebini nasıl yorumlarsınız?
%13 civarında. Bunun sebebi şu. Yani Türkiye'de örgütlenme çok kolay olmuyor. Bizde işletmeler daha çok küçük işletmeler. Yani örgütlenme dediğimiz daha çok işte belli bir çalışan üstünde çalışanların olduğu yerde oluyor. Örneğin işte 100 çalışanın, 1000 çalışanın, 2000 çalışanın olduğu yerlerde. Bizde yaklaşık 1 milyon 850 bin iş yeri var. İpek Hanım bunların %90'ı 10 kişinin altında çalışan iş yerleri. Dolayısıyla burada örgütlenmeye baktığımızda da yani daha çok örgütlenmenin olduğu yerler kurumsal şirketler, çok sayıda çalışanın olduğu yerler ve kamu iş yerleri. Mesela kamuda işçilerin çalıştığı kamu iş yerlerinde örgütlenme oranı %100. Yani özel sektörde bu az. Burada da yani şu noktayı yakaladık İpek Hanım. Yani örgütlenme işçilerde yetersiz. Bunun mutlaka artırılması gerekiyor. Ama 2013 yılından 2019 yılına son 6 yılda örgütlenmeyi %9'dan 13'e çıkarmayı başardık. Bu trend önemli. Onun öncesinde sürekli aşağı doğru bir iniş gerçekleşiyordu. Son yıllarda örgütlenme arttı. Bunun tabii çeşitli nedenleri var. Bir nedeni de taşeronlara biliyorsunuz örgütlenme imkanı verildi. Kadro imkanı verildi. Oradan gelen üyeler var. Yani 2013 ile 2019 arasında 1 milyon 1 binden 1 milyon 803 bine çıktı. Yani 812 bin kişi örgütlenme oranı arttı. Bu trendin ben devam edeceğini bir miktar daha düşünüyorum. O nedenle biz bu rakamları %15'lere, 17'lere, 20'lere doğru çıkardıkça bunun Türkiye'nin çalışma hayatı açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün gazetelerde vardı. Kayıt dışı ekonominin maliyeti çok büyük. Yani bir birim kayıt dışının ülkeye maliyeti 1 milyar. Yani eski parayla 1 katrilyon. Bugün %54'lerden %32'lere kayıt dışını düşürdük. Ekonomiyi kayıt içine almanın, yani kayıt dışından kurtarıp kayıt içine almanın yollarından bir tanesi de İpek Hanım örgütlenmeyi teşvik etmektir. Yani örgütlü iş yerlerinde kayıt dışının olması mümkün değil. Sendikalı iş yerlerinde kayıt dışının olması mümkün değil. Bu anlamda da örgütlenmenin bir devlet politikası olarak teşvik edilmesi gerekiyor.
Ve 2009 yılında yapılan bir yasa değişikliğiyle de ülkemizde artık işçi sendikalarının üye sayılarının tespitinde sendikaların bildirimleri değil, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarının da esas alınması kararlaştırılmış. Bu da herhalde bu oranların artık daha sağlıklı bir şekilde mevcut olduğunu gösteriyor.
Evet, doğru söylüyorsunuz İpek Hanım. O çok önemli bir değişiklikti. Onun işte ilk yansımaları verileri 2013'ten itibaren. O nedenle ben son 6 yılı dikkate alıyorum. İlk veriler 2013 yılından itibaren dikkate alındı. Ve bir de e-devlet üzerinden üyelik getirildi. Bunun da eskiden şöyleydi. Siz işçisiniz. Bir sendikaya üye olmak istiyorsanız iş yerinizden izin alıp notere gideceksiniz. Noterde sendikaya üye olacaksınız. O noter belgesini iş yerine getireceksiniz. Sendikadan üyelikten ayrılırken de notere gideceksiniz. Düşünün ki belli bir miktar para ödeyeceksiniz sendika üyeliği için. Bu örgütlenmeyi engelleyen bir şeydi. Şimdi örneğin İpek Hanım siz A fabrikasında çalışan bir işçisiniz. Evinize giderken serviste e-devlet şifrenizle cep telefonunuzdan bir sendikaya üye olabiliyorsunuz. Üyelikten ayrılabiliyorsunuz da. Bu büyük bir kolaylık
ve bunu
getirdi.
Birkaç dakika içerisinde evet, gerçekleştirebiliriz.
Evet, hemen hem kısa sürede, yani diğerinin şeyini düşünün. Yani bir fabrika düzeninde çalışıyorsunuz. Mesai saatleri içerisinde üye olacaksınız notereye gitmek için. Nasıl izin alacaksınız? Bu gerçekten zordu. Bir de para ödeyeceksiniz. Üyelik için bir maliyet ödeyeceksiniz. Bütün bunlar hem önemli bir kolaylık hem de örgütlenmenin önünü açan çok büyük kolaylıklar olarak bunları ifade edebiliriz. Bunların değişmesi, örgütlenme işte 6 yıl içerisinde önemli bir miktarda artırdı. Ama yeterli mi? Elbette ki yeterli değil.
Şimdi toparlayacak olursak, çalışanların, üretenlerin hak ve taleplerinin gündeme getirildiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ruhunu uygun kutlamak için bugün nasıl kutlamalıyız, ne olmalı? 1 Mayıs'ı gerilimden kurtarmak, gerçek anlamda bir bayram kılmak için neler yapmalıyız?
Yani bir kere hep herkes sorumlu davranmalı İpek Hanım. Yani bugün bir kavga, inatlaşma, yani esnafın camını, çerçevesini kırma, kaldırım taşlarını sökme günü değil. Bu çalışanlar olarak, emekçiler olarak kol kola taleplerimizi yükselttiğimiz, taleplerimizi gündeme getirdiğimiz, dayanışma içerisinde olduğumuz bir gün haline dönüştürmek gerekiyor. Ben Türkiye'nin aslında bu meseleyi önemli oranda aştığını düşünüyorum. Yani burada tabii medyaya da sorumluluk düşüyor. Örneğin milyonlarca insan o gün sokakta, Türkiye'nin her yerinde 1 Mayıs kutlanıyor. Ama 1 Mayıs'ın herhangi bir yerde bir polisle çatışma yaşandığında bütün televizyonlar o anı gösteriyor. Yani oysa Türkiye'nin her yerinde çok iyi bir şekilde o günün ruhuna uygun bir şekilde kutlanmış olan normal seyrinde giden 1 Mayıs'ları medya vermiyor ama anormal bir durum olunca bunu verince Türkiye bunu televizyonları başında izleyen insanlar sanki bütün 1 Mayıs'a gidenler, 1 Mayıs'ı kutlayanlar o şiddet olaylarını, görüntülerini yaşamış gibi hissediyor. Ve toplumun da aslında ben az önce söyledim o 4 konfederasyonumuzun özellikle Türkiye'nin farklı yerlerinde 1 Mayıs'ı kutlamasını çok önemsiyorum ben. Çünkü toplumun 1 Mayıs'a karşı bir ön yargısı var. Geçmişte yaşanmış acı tecrübeler, işte bazı şiddet olaylarının olduğu bir takım 1 Mayıs'lar. Bütün bunlar toplumda 1 Mayıs'a karşı mesafeli olmayı sağlayan nedenler oluyor. Dolayısıyla toplum yani 1 Mayıs barış içinde de kutlanabiliyormuş. 1 Mayıs kardeşlik içerisinde de kutlanabiliyormuş. Duygularını da aynı zamanda yaşatmak Türkiye'nin normalleşmesine de önemli katkı sağlıyor. Ve ben yıllardır bunları hani hem konuşuyorum hem yazıyorum hem de 1 Mayıs'ta alanlarda görüyorum. Yani o gördüğümüz görüntü yüzdelik dilim halinde düşündüğümüzde %1 bile değil. Yani %99'u zaten o işi ruhuna, anlamına uygun bir şekilde kutluyor. Buradan çalışanlara da hem 1 Mayıs'larını tekrar kutluyorum. İşverenlere de bir hatırlatmada bulunalım. 1 Mayıs resmi tatildir. Dolayısıyla resmi tatilde çalışanların tatil yapması gerekiyor. İlle de çalışacaklarsa onlara resmi tatilin de ücretini yani normal ücretin 2 katını o gün ödemek gerekiyor. Ben o gün alışveriş merkezlerinde başka yerlerde çalışan insanlar gördüğümde ilk sorduğum soru bu oluyor. Yani bugün sizin bayramınız, çalışmayabilirsiniz ama işveren ille de çalışmanız gerektiğini söylüyorsa size normal ücretinizin 2 katını vermesi gerekiyor. İşverenlerin de bu konuda duyarlı olmalarını buradan hatırlatmış olalım. Yani tatil yapmalarına fırsat vermiyorlarsa onun bedelini çalışanlara alın terinin hakkını vermek zorundalar.
Evet, 2016 yılında da aslında bir rapora imza atmıştınız. Bunun da çok çarpıcı sonuçları var. Mesela çatışma görüntülerinden rahatsızlık duyanların oranı %95.2, oldukça yüksek.
Evet, İpek Hanım o araştırmamızı biz hem memur hem işçiler çok farklı kesimlerin yer
memur
aldığı bir araştırmaydı.
Memur tarafından
evet,
yapıldı.
Onun adına yapmıştık bu araştırmayı. Zaten tablo gösteriyor.
Evet,
yani bu çatışma
ortada.
Görüntülerini halk reddettiği gibi gerçekten çalışanlar da reddediyor. Yani 1 Mayıs'ta bizim alanlarda yaşadığımız sorun şu. 1 Mayıs kitlelerin geniş katılım sağladığı bir alan. Dolayısıyla marjinal bazı örgütlerin bu tür kitlesel eylemleri kendileri için bir propaganda aracı olarak kullandıklarını, gördüklerini biliyoruz. Bazen aralara sızıyorlar, şey yapıyorlar. Orada bir olay yaşandığında sanki o olay bütün kitlenin yaşadığı bir olaymış gibi de gösteriliyor. Biz yaptığımız araştırmada da bunu ortaya çıkardı. Bir de Taksim sürekli Taksim kutsaldır diye söyleniyor. Yani bir alanın elbette ki hatıra anlamında bir anlamı var. Zaten onun oraya bir anma yapmanın da bir engeli yok. Ama geniş kitlesel kutlamalara yasak 1 Mayıs Taksim alanı. Oraya gidip çiçek konabiliyor, şey yapılabiliyor ama kitlesel eylemlere kapalı. Taksim sizin için kutsal mıdır dediğimizde siz de görmüşsünüzdür. %94.4'ü bizim için kutsal değildir.
Taksim yani, dışında da kutlanabileceğini evet, ifade etmiş kitleler.
Evet yani bu bunu en iyi kim bilir? Çalışanlar bilir. Biz de onlara sorduk. Onlar bizim için kutsal olan 1 Mayıs'ın kendi ruhudur. İlle de şu alan ya da bu alan değil. Zaten fiili durumda da İpek Hanım görüyoruz ki Türkiye'nin her yerinde 1 Mayıs kutlanıyor ve kutlanması da bence gerekiyor.
Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Çalışanların Dünyası'nın bu haftalıkta sonuna geldik. Tarkan Zengin ve Kadriye Şener birlikte hazırladılar. Sesimizi sizlere Recep Özlem ulaştırdı ve mikrofonda ben İpek Önder vardım. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Çalışanların Dünyası.